Ayrım 17.
Sayfa 179. Yıldız babasına hiçbir şeyin hesabını vermiyordu. Bir kez sordum. Babam bazı şeylerin üstüne varmayacak denli kurnazdır demekle yetindi. Ailesinden bütünüyle kopmasını isteyebilirdim. Bunu da yapardı. Beni çok aptal bulmazsanız buna yürekten inandığımı söyleyebilirim. Ama ondan böyle bir şeyi istemedim. İstemedim mi, isteyemedim mi? Anamla babamın zengin bir aileye damat olmamdan duydukları büyük sevinçten iğrene iğrene, benim bir küçüğüm oğlan kardeşimin ise benden iğrenmesini göğüsleyerek, bu kardeşimi onun artık benimle konuşmamasını saymazsak, nasıl saymayız? Anamla babama verebildiğim tek sevinç, tek onur, Yıldız'la evlenmiş olmam. Şimdi baba evimde kavgalar durulmuş olmalı. Duruldu yani. Tabii yine erkek kardeşimin evi bırakmasını, İstanbul'da bir sunta fabrikasında çalışmaya başlamasını saymazsanız. Remzi Bey özellikle annemle çok çabuk anlaşmış. Onun kendisi gibi bir milletvekili karşısında el pençe durması, demek benden gizlediği oylarını hep onlara verirmiş, Remzi Bey'in pek hoşuna gidiyormuş. Bunları düşünmeden edemiyorum işte. Ali Usta düğünüme gelmedi. Adıma bir telgrafı geldi. Aşkın düğünü kendisidir. Ona o an öfkelenmiştim. Şimdi usul bir utanç. İstiyorum, kızamıyorum hocam. Ali Usta'yı bu düğünde de görmedim. Görseydim çok sevinecektim, biliyor musunuz? Sizinle karşılaştığım andan başlayarak usul usul üstüme yığılıp duran pek çok sorunun, geri ittiğim nice kuşkunun ağırlığından birazını da onun omuzlarına yükleyivermiş olacaktım. Yarın onu görmeye gideceğim. Ama nasıl gideceğim? Sizin karşınızda ellerimi nereye koyacağımı, içkimi nasıl yudumlayacağımı şaşırmışken, Ali Usta'nın dükkanından içeri nasıl gireceğim? Belki buraya hiç dönmemeliydim. Belki artık bir daha hiç dönmemeliyim. Ahmet neyi bekliyor acaba? Ayşe'nin kayınpederini mi, İlhan Dereli'yi mi, benim kayınpederimi mi? Hala bekliyorsa hepsini birden bekliyordur. Murat ne yapıyor? Düğün bahane. Düğüne gitmemiz aslında çok saçma Tuncer, demişti Yıldız. Ama bu bahaneyi iyi kullanabiliriz sevgilim. İçerideki arkadaşlarımızdan avukat bile tutamayanlar var, biliyorsun. Onları avukat tutmalıyız. Şu ara bunun için gitmeliyiz memlekete. Yıldız'la karşılaşmamdan bu yana ilk kez bu akşam şu anda ona bakmaktan kaçınıyorum. Yıldız'ın çok güzel yüzünü çok çirkin bulacağımdan, çok açık ve akıllı bakışlarında baştan sona yalanı okuyacağımdan çekiniyorum. Yoksa o çirkinliği, o yalanı bir kez daha bulamayacağımdan mı çekiniyorum hocam? 8. Yıldız, hocamızı Lozan'la yormasan. Ben sormuştum Tuncer. Tuncer'i yatıştırabilmeyi istiyorum. Ne diyeceğimi de bilmiyorum. Yıldız'la çok sevdik birbirimizi hocam. Her zaman genellikle geçerli olabilecek bu açıklama bugün biraz gülünç. Gülünç değil, daha çok yürek burkucu. Çünkü Tuncer yeterince çirkinleşememiş daha. Kendi kendinin savcısı olmaktan bütünüyle kurtulamamış. Şu düğün kalabalığının ortasında ifadesinde kaçamaklar yapan bir suçlu gibi duruyor. Yıldız'ın yanı başında, kayınvalidemin önünde. Burada onu gerideki günlere doğru çekense şimdilik yalnız benim. Yarın sokağa çıktığında ne olacak? Nelerle karşılaşacak? Neler duyacak? Tuncer önünde sonunda düğün salonunun orasından orasına yuvarlanan, Tezel'in bir saatin içinde 4 bardak içkiyi yuvarladığını da gözden kaçırmayan Ertürk değil ki. Emekli albay bir süredir yine gözümün önünde. Belki uzun bir süredir ben buradan uzaklaşmayı, yeniden Tezler'in yanında olmayı kurduğum için her köşe bucakta biten Ertürk'e takılıyor gözlerim. Düğünün düzeninden sorumlu çırpınmalarına, koşuşmalarına sanki yeni bir görev eklemiş. Gözünü Tezel'e takmış ya da bana öyle geliyor. Tezel'i yalnız yakalayabilmek için bir fırsat kovaladığını sanıyorum. Yıldız az önce kayınvalideme uzun uzun Cincinnati'den gelen Ayten halasını, onların yeni yaşamına değgin bir şeyleri anlatırken Tuncer de bana alnında hep o ter çığı sıması, kürsünüze yeniden dönebildiniz mi hocam diye sorarken kendisine ne yanıt verdiğimi bilmiyorum. Ertürk'ün elinde tepsilerde dolaştırılanlardan çok daha koyu renkli, herhalde iyi cins bir bardak viskiyle Tezler'in yanına koştuğunu bile görmüştüm. Kadehi Tezel'e sırnaşık gülüşlerle uzatmıştı. Sonra tamam, tombul kırmızı eli, onun Rus biçimi bluzunun kolunda. O geniş kumaşı Tezel'in tenine yapıştırarak, sanki kalabalığın bir itmesi, bir sıkıştırması, sanki kendisinin fırsatçı bir tutumu değil. Tezel'in aldırdığı yok, hatta bu fırsatçılık için için epey eğlendirmiştir onu. Baktığımı görseydi, bana bir göz bile kırpabilirdi. Şu hüdüğü görüyor musun Ömer, şu hüdüğü? Bunlar evlerinden boşalmış yağ tenekelerini bile atmazlar. Boşalmış rakı şişelerini de. Bekletirler. Belki bir ay sonra tenekeler ve şişeler diplerine iki damla sızıntı bırakır. Ayrıca bunlar vezir atının bakışını bile kaçırmazlar. Attan da gelse bir selamdır. Bir gün işe yarayabilir. Tuncer'i sıkıntılı durumdan kurtarmalıyım. Fitnat Hanım'ı onlara bırakmalıyım. Yıldız ona daha bir yığın şey anlatabilir. Ailesinin hiçbir şeyi kendisini hiç ilgilendirmiyor görünerek Ayşe'nin nasıl bir aileye, o ailenin hangi yan takıntılarına gelin gittiğini bir güzel öğretebilir kayınvalideme. Kadıncağızın bu konuda merak ettiği, kimsenin de onun bu meraklarını gidermeyi aklına bile getirmediği kim bilir ne çok şey vardır. Az önce Yıldız'ın anlattıklarından kulaklarımda kalanlar. Ya teyzeciğim, 15 yılı geçti biliyor musunuz Ayten Hanımlar oraya yerleşeli? Temelli yerleştiler, evet teyzeciğim. Zor tabii, güzel değil. Cemil enişte sık sık ağlar. Ben bile gördüm, ne yapsınlar? Burada çok güç günleri oldu. Kimseye el açmamak için işte. İki de çocuk var yetişecek. Semra'nın kulağı da öyle olunca ameliyat edildi. Çok iyi. Büyüdüler ya, oğlan Ercan'la okudu işte. Evet, Ercan da Ayten halamın yanında okudu. Atılgan çocuktur Ercan. Ayşe'ni ben Ercan'dan çok severim, inanın teyzeciğim. Torununuz çok şekerdir. Sana da anlattım ya Tuncer, bir yılda ben kalmıştım halamlarla. İngilizcemi ilerletmek için kolejden sonra gitmiştim. Ercan ta o zamanlardan oradaydı zaten. Birlikte bir Florida bile yapmıştık. Evet tabii, Ayten halam Cemil eniştemde. Oğulları gelemedi, hayır. Sınavları vardı onun. Kızları Semra işte, o da vardı. Böyle birlikte çok neşeli bir Florida gezisi yapmıştık. Çok eğlenmiştim. Yine de ne bileyim, Amerika'yı hiç sevemedim ben efendim. Bugün yalvarsalar gitmem. Neden mi? Ne bileyim teyzeciğim, uyuşabileceğim bir hayat değil oradaki hayat. Her şey para. Herkes onun peşinde. Ayten halam yine ısrar ediyor. İlle Tuncer'le gelin deyip duruyor. Ama yok, ben istemiyorum hocam. Tuncer sen istersen git, ben asla. Çok yumuşak bir sesin kulağımda bıraktığı en derin iz de sen istersenler. Bu tür genç kadınlar insanı ya batırır ya çıkarırlar. İkisi ortası kalan yine Gönül Hanımcık. Yine birini arayıp durmakta. Oğlunun düğmesini dikti mi? Biraz da kendi ağzını dikebilse. Bu kadından hoşlanıyorum. Bütün budalalığı ortada. Bir ara, aa bizimki yine Tezel Hanım'ı rahatsız ediyor, kör olmayası dediğini bile işittim. Kime diyor belli değil, kendi kendine konuşuyor. Doğru, Yıldız'ın amcası emekli albay, Tezel'e doğru yeni bir atılımda bulunma peşinde. 10 dakikadır burada, Cincinnati yaşamlarını dinlemek zorunda kaldığım ailenin kendinden hoşnut üyesi Ayten Hanım ise, Nuriş ablasının yanında Japon incileri, çok parlak giysisi ve Carmen Miranda saçlarıyla ağzını onun kulağına dayamış bir şeyler fısıldıyor. Nuriş hanımefendi hep uzak, hep dalgın, hep o ağlamalı yüz. Asansörle gelenler ya bitti ya bitmek üzere. Belli ki geleceklerin gelme süresi doldu. Çağrılılar gelebildikleri kadar geldiler. Yine de protokol sırasından tek kişi kapı önünden ayrılmıyor. Bir şey olacak. Ben de bir an önce kendimi Tezler'in yanına atmalıyım. Aysel Hanım yoklar mı? Tuncer bir soru daha sormalıydı ve bu kez karşılığını alabileceği bir soru olmalıydı bu. Aysel gelmeyecek, gelemeyecek diye yanıtlamadım Tuncer'i. Gelmeyecek. Ben bu denli huysuz, bu denli öç alıcı değildim. Ben bir süredir kendimde yeni yeni tepkiler yakalıyorum. Ayşe'nin bakışlarıyla karşılaşmaktan da kaçınıyorum. Ayşe'nin bana eğiliminden ötürü anlayışlı olmak yerine yüreğimde derin bir sevinç besliyorum. Burada oluşum Ayşe'ni sevindirmekten öte kendimi sevindirmek için. Aysel bunu anlamamış olabilir mi? Olur. Akıl yolundan geçmeyen hiçbir şey kalmadı onun için artık. Hiç. Soluk alacak bir yer olsa, bir balkon, bir pencere önü, öyle bir yer yok. Salt Ayşe'nin günler önceki, size hayranım Ömer abi ama çoktandır hayranlıktan öte bir şey duyuyorum size karşı diyen titrek sesi. O sese koşmamak için tezlerin yanına kaçmak istiyorum işte. Tezel artık epeydir o reklamcıyla, o tiyatro oyuncusuyla değil. İnci'nin uşağı ya da efendisi Pierre Loti Tezel'i çoktan bıraktı ama bakıyorum bir omuz usulca Tezel'in bir omzuna değiyor. Kendisine arkası dönük, ağzı sakız çiğner gibi durmadan açılıp kapanarak iri yarı bir adamla konuşan karısının topuzundan sarkmış bir tel saçı çekiyor, alıyor o saçı. Musset'in bir el hareketiyle atıyor kılı. Emekli albayımız ise ansızın iki kişi arasında kayboldu. Bir dakika. Bu bir dakikalar, bir saniyeler ne kurtarıcı sözler. Elbette hocam, buyurun diyerek kıyıya çekiliyor Tuncer. İlk karşılaşmamızdan bir saniye önceki mutlu yüzü darman duman. Yıldız ise başlangıçtaki o sonsuz rahatlığına kavuşmuştu. Efendim, yine görüşelim. Biz Tuncer'le sizden yarın için bir randevu isteyecektik. Lütfen hocam, yardımcı olunuz. Bazı konular var da... Ayten halasından, Florida'dan, Amerika'da asla olamamasından nasıl çarçabuk atlayarak ülkesini düşünen bir ses tonu bulup çıkardı bu genç kadın. Nasıl gizemli ve önemli bir havaya bürünüverdi. Görüşürüz dedim ben de kısaca. Yarın mutlaka efendim dedi Yıldız da. Neden olmasın diyorum Tezel'e doğru yönelirken. Bu gece ayrılmadan bir yer, bir saat kararlaştırırız değil mi hocam? Demek yürekliliğini gösterebildi Tuncer'de. Elbette, elbette demek yakınlığını gösterebildim ben de. Alışılmış soğukluğumun tek 0-6 derecesini barındırmayan sıcak iki elbette. O elbetteye Tuncer'in omzuna usulca konmuş anlayışlı, sevecen elimi de ekleyerek. Ömer oğlum hadi çağır, Tezel de gelsin buraya, al da gel diyor kayınvalidem ise. Hazır sıcak bir anımı yakalamışken çekingenliğini yeniyor. Bunlar gibi can bir çift de yanı başımdayken kızım gelsin tanışsın, konuşup gülsünler. Aksi halde şimdi onlar da çekilip giderler. Kendi akranlarını bulurlar. Ben yine arada bir sıradan çıkıp yanıma koşan, iyi misin anne, iyi misin diyen Müjgan'ın baştan savma ilgisine kala kalırım. Bile bile Fitnat Hanım'ı yalnızlığa bırakıyorum. Yürüyorum. İşte ben daha Tezel'in yanına ulaşamadan yine emekli albay ulaşıyor onun yanına. Tombul kısa parmaklarıyla bu kez de bir kürdanın ucundaki sıcak köfteyi Tezel'in ağzına sokuşturuyor. Tezel ne yapıyor? Emekli albay Ertürk'ün o tombul elini tutuyor, açıyor o kırmızı terli avcu, yüzüne doğru kaldırıyor. Ertürk'ün içi bayılıyor. Ağzındaki köfteyi o avcun içine tükürüveriyor. İçerken yiyemem. Ah ne güzel bir şaka bu emekli albay için. Ah ne içten davranış. Ne yakınlıktır bu. İlhan Bey'in küçük kız kardeşinin kendisine gösterdiği. Hayat kadını canım, hayat kadını dediğin böyle olur işte. Ertürk böyle düşünüyor olmasa niye atsın şu borazan provasını andıran kahkahalarını? Neden öyle eğilip bükülüp dursun? Neden neredeyse gıdıklayıverecekmiş gibi olsun Tezel'i? Bir avcunda Tezel'in ağzından tükürülmüş köfte, öteki elinde ise kendi yiyeceği kürdanlı üç köfte bulunmasa dayanamayıp gıdıklamıştı bile. Belki Tezel'i bunu anladığı için boş kalan eli böylece dolduruvermiştir. Ayşe'ni görmek istiyorum. Onun beni her an gördüğünü belli etmesini istiyorum. Belki de sıkılma Ömer abi, sıkılma. Ne var bu kadar sıkılacak? Hem ne olmuş sanki? Bir Anadolu kulübünde değilse bile siz de Aysel halamla yüzüklerinizi baş başa verip Süreyya denilen bir yerde takmışsınız işte. Süreyya buradan daha mı halka yakındı ha? Demesini istiyorum. Yok canım derim ben de ona. Süreyya halka yakın olur mu hiç? Orası aya yakındı. Burası halka yakın, daha yakın. O halkın bağrından kopup uzaklaşsa da henüz iyice yakın. Bunları demeye zaman kalmıyor. Daha ben Tezel'in yanına varamadan asansörün önü birden karışıyor. Sıranın orta yerindeki Hayrettin Özkan başta, herkes derlenip toparlanıyor. Neredeyse hazır ola geçiyorlar. Müjgan karnını içine çekiyor, omzuna dökülen sarıya boyalı genç kız saçlarını eliyle usulca iki yanından ensesine doğru itiyor. Tüm generalin karısı baştan bu yana hep o ha ağladı ha ağlayacak yüzüyle halkını mı düşünüyordur? İki oğlunu kaybetmiş bir ana o bu gece bileğinden yorgunlukla sarkan zincirli çantasını kaldırıp karnının üstünde tutuyor. Orada dur ve rahat dur. Parlak çantasına böyle buyuruyor sanki. Ama yüz çizgilerini ne denli çabalasa da değiştiremiyor. Gülümsemeye çalışıyorsa da bu çaba o yüzü daha ağlamaklı kılıyor. Biraz da kendine acıyası. İlhan kravatını düzeltiyor, boynunu dikletiyor. Ayşen bir adım geri kaçarken Ercan bir adım daha ileri çıkıyor. Asansöre en uzak kalan Ayten Hanım ise Müjgan'a doğru yaslanıyor. Onu iterek asansör çıkışına daha yakın olmaya çabalıyor. Bu arada yere iyice yakın kalçasını bir çiçek sepetine çarpıyor. Bu kez o sepeti itiyor, korsesini çekiştiriyor. Sanki bir çatırtı, bir patırtı, sanki bir makam arabası, önünde öncüsü, ardında artçılarıyla gümbürdeyerek, patırdayarak, vınlayarak geliyor. Omuzları çok kalabalık, göğsü çok kalabalık, yüzü, yüzünün çizgileri daha da kalabalık bir kor general, bir yanında emir subayı, bir yanında pırıltılı şalını koluna asmış karısı ve manken kızıyla, herhalde kızı ve herhalde manken ama 5-10 yıl sonra annesi gibi irileşecek, çıkıyorlar asansörden. Paşa geldi, paşa geldi, paşa gelmiş. Sağ yanımdan biri, yanındaki birine, damadın nikah tanığı Kor General Rıfat Paşa diyor. Emekli albay Ertürk birden salonun giriş kapısı yanında ne zaman Cahide Tezeli gıdıklamaktan, üstüne bilmem ne güçlendirme vakfı kurdelesi geçirilmiş çiçek sepetinin önünde bitiveriyor. Sepeti devirmemeye özen göstererek birkaç kişiyi dirsekleriyle iki yana ayırıyor, bölüyor. Orada salonla kapı önü arası bir yerde eski alışkanlığıyla asker selamına geçip duruyor. İlhan iki adım öne çıkmış, elini içeriye doğru uzatıyor. Paşam. Paşa giriyor. Ardından karısı, kızı, herhalde kızı giriyorlar. Ardından emir subayı, ardından Hayrettin Özkan, İlhan, onların ardından da protokol sırasında dakikalardır, belki 1,5 saate yakın bir süre bu anı bekleyen bütün oğlan ve kız yanı giriyor. İçeriye doğru hemen Salazar'ın kabul salonuna bir girişinin suyunu andıran bir tabur oluşuyor. Tabur orkestra yüksekliğinde birden patlayan tatatalarla ağır ağır onur köşesine doğru ilerliyor. İçeride herkes, oturmakta olan hemen herkes ayağa kalkmış, ayakta duran hemen herkes de soluğunu tutarak oldukları yerde ayaklarını birbirine birleştirmiş, karınlarını içeri çekmiş, avuçlarındaki küçük köfteleri, sosisleri, börekleri yutmakla yutmamak arasında kala kalıyor. Tarım Bakanlığı'nda çalışan bayı bir duvarın dibinde yüzü ne içeri giren tabura dönük ne bütünüyle tam karşıtı bir yöne dönük, bakışlarını biraz tavanda, daha çok da salonun boş kalmış ender noktalarında dolaştırırken yakalıyorum. İki omuz aşıyorum, Tezel'i görüyorum yeniden. Tezel elindeki bardağı dibine dek boşaltıyor. Çok çirkin çatılara bakması gereken ama şimdi kalın perdelerle sıkı sıkıya kapalı büyük pencerelere doğru yürüyor. Çizmelerinin alçak topukları istese de kan kırmızısı halılar üstünde hiçbir yankı yapmıyor. Müjgan Kor General'in en yakınında yürüyebilme, içerideki çağrılılara kendini böyle sunabilme telaşıyla Tezel'in kural dışı, vurdum duymaz davranışını seçme fırsatı bulamıyor. Gelinle damat taburun en gerisinde yürüyorlar. Bir yanlarında Ayten Hanım, bir yanlarında da, daha doğrusu o yanlarında olabilmek için kendini camlı kapıya çarpan, çarpınca küçük kürkünü düşüren, düşürünce çok utanan, utanınca kimseler gördü mü diye acemi tebessümlerle çevresine bakınan, bir resmi bayram çocuk alayının iyice gerisinde kalmış, sürüden ayrı düşmüş en kısa boylu çocuk gibi yalpalayarak alayın en son üyesine yetişmeye çalışan Gönül Hanımcık. İlk alkış Kor General'le yanındakiler salonda görününce kopmuştu. Gönül Hanım kürkünü o ara düşürmüş olmalı. İkinci alkış Ayşen'le damat salonda görününce koptu. Ayten Hanım 4 sıra Japon incili boynunu biraz daha dikmişti. Yeğeni Ercan'ın koluna girecekmiş gibi yapmış, bu arada adımını şaşırınca da yürüyüşteki erlerin adım düzeltmeleri gibi bir hareket yapıvermişti. Alkışlar kendineymişçesine bir kurum, çalımla yürüyordu. Kendilerine yetişmeye çabalayan gelinleri Gönül Hanım'ı becerikli bir dirsek vuruşuyla yeniden geriletmiş, alkışlardan onun da pay almasını önlemişti. Emekli albay parke pistin elden geldiğince boşaltılmasını, nikah masasının çevresinde geniş bir açıklık bırakılmasını sağlıyor. Herkesi yemek için önden kendilerine ayrılmış masalarına ya da ayakta uygun görülmüş yerlerine kışalıyor. İlhan annesinin koltuğuna yakın ama piste ve nikah masasına daha da yakın özel, çiçekli bir masaya kor generalli yakınlarını buyur ediyor. Onları da birer konukmuşlar gibi dünürlerini de. En son annesini de kaldırıp bu masaya buyur eder. Onu kor general ve kor generalin karısı kızıyla tanıştırırken Ertürk de Ayşen'le Ercan'ı taburun kuyruğundan ayırmış bulunuyor. Damatla gelini nikah masasına doğru götürüyor. Ayten ablasını da bu masaya dek gençlerle birlikte yürümekten alıkoyamıyor ama karısını bir sandalye bulmaya koşturarak bir kez daha kadro dışına çıkarıyor. Garsonlar daha tatatalar başladığı anda bulundukları yerde dikilip kalmışlardı. Tepsiler yukarıda, havadaysa yine havada. Birine uzatılmışsa uzatıldığı yerde. Salona kötü talim görmüş tören taburu gibi o giriş yapılırken dondurulmuş bir film görünümünde olanlar en çok garsonlardı. Yerleşme ve yerleştirme işlemi bittikten sonra film yine harekete geçiyor. Düğün salonundaki toplu, uğultulu devinim yeniden başlıyor. Çok bulanık bir suda dönüp yuvarlanan kurtçuklar gördüğünü sanıyorum. Ayşe'nin bakışları bütün o tatatalar iki fasılda tamamlanan alkışların ardından tam nikah masasına oturacağı sıra değmişti yüzüme, gözlerime. Artık az önce kalabalıktan birinin çarpmasıyla birazcık yana kayan gelin şapkasını düzeltmeyi düşünemezdi. Artık bir masanın iki başına, ikisi Ercan'la kendisi için karşıya yan yana konmuş sandalyelerden kendisine ayrılığına otururken, nice geçmiş günlerin el alışkanlığıyla da olsa buruşmasın diye gelinliğinin eteğini düzeltemez. Gelin çiçeğinin ucundan sarkan ve Ercan'la kendisi arasında sıkışıp kalan gelin telini bu sıkışıklıktan çekip kurtaramaz da. Ayşen herkesin yerlerine yerleştiği sırada bana bakıyor. Kırmızı örtülü, şimdiden solmuş kaba karanfillerle bezeli masanın önüne olduğu gibi, olduğu biçimde çöküverirken bana bakıyor Ayşen. Yüzü soluyor, Aysel'in gözlerinin renginde ama onunkilerden daha iri gözleri bir yakarışla dolup taşıyor. Bir gün, birkaç gün ya da 100 yıl önce bana söylediği sözlerden birini 1000 kez daha damıtmış olarak yineliyor gözleri. Orada o düğünde sevebileceğim tek şey bulunsun diye ne olur düğüne gelin Ömer abi, beni yalnız koymayın. Şimdi de başı şu kolumun üstünde, şimdi de içi yana yana o gencecik yüreği köpüre köpüre bunu söylüyor. Orada sevebileceğim tek şey bulunsun diye. Bir kez daha ürperiyorum. Artık yabancı olmayan bu ürperişi bir kez daha yadırgıyorum. Bir kez daha ona ne öğüt vermek, ne onu yatıştırmak, ne de olur böyle şeyler Ayşenciğim geçer demek geliyor içimden. Acıyı yeni bir alanla tanıyan, bir kez tanıyınca da onu her yana yayabilen bir Ömer'im artık. Yüzüme, omuzlarıma, duruşuma silmiş serin kanlılığı görünüşte öylece sürdürsem de. Ayşen bana bakıyor. Biliyorum o bakış çok kısa sürdü. Yine de hep bana bakıyor Ayşen. Bir saattir şu kapı önünde nasıl görmeden hep beni görmüşse, şimdi de tükettiğini sandığı her şeyin yerine beni koymuş olarak bana bakıyor Ayşen. Dün olsa sizi sevmekten utanabilirdim. Dün olsa Aysel halamdan utanabilirdim. Dün olsa size karşı duyduğum, duymayı engelleyemediğim sevgimi böyle herkesin ortasında bu bakışlarımla apaçık söyleyemezdim. Şimdi siz beni dinlemeye katlandığınız sürece söyleyebilirim bunu. Hiçbir şeyi korumak ve kollamak gerekmiyor. Bir tek şey yapın benim için. Nikahımıza gelin Ömer abi. O rezil düğüne gelin. Orada sonuna dek sizin olduğunuzu bileyim. 22 yaşımda bana kalan tek dayanağımı çekmeyin altımdan. Beni tutamaksızlığın boşluğuna bırakmayın. Yine Aysel'in sesi, çat çatlar arasında. İyi ya, gitmek istiyorsan gidersin. Tezel de var işte. Tezel de var işte. Tezel orada, dipte, kalın perdelerle örtülü camın önünde duruyor. Kendini kendi boşluğuna bırakıyor. Ayşen'den bu istenemezdi. Bir boşluğa kaydığını sansa da Ayşen henüz 22 yaşında. Henüz içkinin desteğini seçmiş değil. Ansızın bastırarak ona çok ağır gelen yükler altında ezilmiş, bir parmağını evliliğe uzatıyor. Kurtulmak istiyor mu? İstiyor. Çünkü beni sevdiğini sanıyor. Sanmıyor, seviyor. Bir süredir ve bir süre için. Ayşen'e nasıl baktım? Bir aşık gibi, ondan öte bir koruyucu gibi bakmış olmalıyım. Şu kalabalığın, yabancısı olduğum böyle bir topluluğun altında ezilmemek için ben de Ayşen'in bir sevda çığlığıyla dolup taşan gözlerine sığınmış olmalıyım. Yalan. Ayşen'e karma karışık bir tutkuyla bakıyorum. Onu hem sevindiren hem daha da kötü acılara boğan bir biçimde. Ayşe'nin omzumda ağladığını Aysel'e anlatmalıydım. Gülünç olmaktan, dahası kendi gözümde iyice gülünçleşmekten çekindim. Şimdi aynı şeyden çekiniyorum yine. Kendi gözümde bu denli gülünçleşmemeyi başarmalıyım. 45'ini geçtin Ömer. Serin kanlılıkla, bilimle, akılla eline merdiven dayadın. Gülünçleşmemek senin elinde. Bunu başarmak. Bunu başarıyorum. Şimdi de zayıf anları yenmeye kalkmanın gülünçlüğü bu. Tezel, beni yanına al. Tezel, bir saniyecik de olsa Ayşen'i o masadan kaldırmak...